Ayrım 36, Mumhala 2, Aziz Nesin, sayfa 461. Zaman, 22 Eylül 1991. Zamandan, Nahçıvan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev. Lenin'in heykelini Sovyetlerde ilk yıkan halk olarak bütün dünyaya tepkimizi gösterdik. İnsanları köpekleştirirsen bil ki bir gün kurtlaşıp seni parçalayacaklardır. Dere boyu, 26 Eylül 1991. Şiirde uyak olabilir, hatta olmalıdır da. Ama uyak, uyak olduğunu bağırmamalıdır. Uyağın uyak olduğu belli bile olmamalıdır. Salt belirsiz bir müzik olarak kalmalı, gizlenmelidir. Bu denli gizlenecekse ne gereği var? Çünkü kendiliğinden bir müzikalite sağlar da, onun için bu bölüm sonradan eklenmiş. Tarihsiz. Çocuk şiirine çarpık çurpuk, eğri büğrü, eciş bücüş, dangıl dungul. Teşvikiye, 1 Ekim 1991, saat 1. Çocuğu olacak yaşlı adamın gelgitleri, gitgelleri. Kendime kendimi kanıtlamak. Vakıf, 1 Ekim 1991. Sevdiğim kadınlar ya da sevmeden sevgilim olan kadınlar benim modellerim. Sözcüklerimle onların resimlerini çiziyorum ve boyuyorum. Bu canlı modellerimi öykülerimde, şiirlerimde, romanlarımda göreceksiniz. Hepsi de çırılçıplaktır. Giysilerinden soyunmuş bir çıplaktan çok daha çıplaktırlar. Çünkü derilerinin altında, gözlerinin arkasında gizli benlikleri görünür. Bu nü tablolarımdan başka natürmort olarak ölü doğa, yine sözcüklerimle resimlediklerim de vardır. Böyleleri yüreğime parmak izlerini vuramamış olan kadınlarımdır. Bir sevgilimi nü olarak resimliyorsam o kadın tabloda yalnız değildir, iki kişidirler. Çırılçıplak kadınla birlikte bir de çırılçıplak erkek vardır. O erkek de sözcükleriyle kadını resimleyendir. Dere boyu, 4 Ekim 1991. Gölgeler yok olmalarına yaklaştıkça büyürler, büyürler, büyürler, olabilecekleri en büyüklüğe ulaşınca artık karanlık basar ve yok olurlar. İnsanlar da ölümlerine yaklaştıkça büyürler. En olabilecekleri büyüklüğe varınca yavaş yavaş ölüm bastırıyor demektir ve en büyüklüklerinde ölürler. Vakıf Dere Boyu, 7 Ekim 1991. Kendini sevmeyen hiç kimseyi sevmez. Hiç kimseyi sevmeyen kendini hiç sevemez. Narsistler ise kendini sevenler değil, kendini beğenenler, kendini en çok beğenenlerdir. Beğenmek ile sevmek çok kez birbirine karışıyor. 10 Ekim 1991. Sevi ilişkilerimde yanlışlarım öyle çok ki. Sevdiğim kadınları hak ettikleri ve layık oldukları yere koymuyorum. Onları öylesine ülküselleştiriyorum ki hiç hak etmedikleri de ve layık olmadıkları yerlere yüceltiyorum ve öyle yüceltiyorum ki ister istemez ben aşağılarda bir yerlerde kalıyorum. Sevdiğim kadınları yücelttiğim o yücelikler onların hak ettikleri ve layık oldukları yerler değil ama ben onların o yerlere layık olacak ve o yerleri hak edecek biçimde yücelmelerini istiyorum. Hepsi böyle oldu. Vakıf Dere Boyu, 20 Ekim 1991. Ölümsüz bir sevi romanı yazmalıyım. Romeo, Juliet, Leyla ile Mecnun, Tahir ile Zühre, Ferhat ile Şirin, Tristan ve Isolde, Dante, metinde boş bırakılmış gibi bir sevi romanı. Mesnevi'nin çağcılığı olmalı. Hem düz yazı hem şiir karışımı olmalı. Kendi yaşamımdan yola çıkarak yazmalıyım. Öyle bir sevi romanı ki sanki yazılmamış da bestelenmemiş ve yer yer resmi yapılmış gibi. Yazı, müzik ve resme dönüşmeli o sevi romanında. Şimdi düşünüyorum, yaşadığım sevilerin hiçbiri böyle tasarladığım, yazmayı istediğim romanın kahramanı olmaya değer değildir. Yazık ki onlardan seçeceğim biri, ki hepsi acı vermiştir, olumlu olarak değil sanırım ve üzülerek, gereç olarak canlı ve insan biçiminde bir gereç olarak girecektir, girmelidir bu romana. Onlar gerçekten böyleydiler. Bütün insansız değerlerini kendileri öldürmüş insanlardı. Kimler olabilir? Belki tek biri değil, hepsinden bileşik yaratılan insan. Örneğin Mavi Melek'teki kız bir insan mıdır? Yani insansız değerleri var mıdır yoksa insan biçiminde bir canlı gereç midir? Bir film, bir roman gereci. Çıtır çingene bacaklım, böcüm, üçkül. İlginç bir durum. Uşkun'u bunların arasına koyamıyorum. O çok başka, o insancıl bir insan. Onların hepsinden bileşke zor. Örneğin üçkül çok başka mı? Tarihsiz. Aziz Nesin adıyla yayınlanan ilk öyküm. Millet, İlim Fikir Sanat Mecmuası. Yıl 2, sayı 21. Son kanun, Ocak 1944. İlk öyküsünün adı Arkadaş Hatırı. Burada belirtmemiş Aziz Nesin. 1992-1944 eşittir 48. 48 yıl olmuş. Millet ikinci yıl, sayı 23. Mart 1944. Bu dergideki ikinci öyküm Kısmet. Millet, yıl 2, sayı 24, Nisan 1944. Çıngır Bey. Yeşilköy Havaalanı Restoranı. 23 Ekim 1991, saat 18.09. Akdenizli konuşmak için diliyle yetinmez. Elleri, kolları, parmakları, yüzüyle de konuşur. Hatta diliyle olduğundan daha çok eli yüzü koluyla konuşur. Kimileyin bunlarla yetinmez, anlatacağını daha iyi anlatmak için ayaklarını, bacaklarını, boynunu, belini, hatta giderek bütün gövdesini de kullanır. Öyle ki konuşan iki Akdenizliyi serserinin duyulmayacağı uzaklıktan seyreden yine bir Akdenizli, onların el, kol, boyun, parmak, bel, ayak, bacak devinilerinden neler konuştuğunu bile anlar. Has Akdenizli, konuşurken konuşmaktan daha çok bütün organlarıyla dans eder. Doğu Anadolulu, karşımda iki Yunanlı konuşuyor. Şişhane Hava Terminali, 25 Ekim 1991. Ölüm kapkara kanatlarıyla dünyamı kaplayan bir kuştu. Sarı kara kirli sarı gölgesi yüzüme vurmuştu. Ben, beni bildiğimden beri beklediğim omuştu. Kapkara kanatlarıyla ölüm, dünyamı kaplayan bir kuştu. Sarı kara kirli sarı gölgesiyle yüzüme dünyasını vurmuştu. Kapkara kanatlarıyla ölüm, dünyasını kaplayan bir kuştu. Kirli sarı gölgesiyle yüzüne dünyasını vurmuştu. Aynı şiir taslağının farklı çeşitlemeleri. Ankara, 27 Ekim 1991 Pazar. Ankara'daki evdeyim. Dil dosyasını karıştırırken bir kağıda yazılmış bir not buldum. Şöyle. Sensiz foça ne zor. Ne yana baksam uşkun. Anılar konuşuyor. Ankara, 27 Ekim 1991 Mülkiyeliler Birliği Dergisi'ne. Bu seçim sonuçları en belirgin olarak şunu gösteriyor. Bir çocuğun günden güne büyümesine onunla her gün birlikte olan ana babası nasıl ayrımsamazsa, Türkiye'de halkın büyük bir kesiminin gıdım gıdım, adım adım nasıl her türlü gericilikle ve bağnazlıkla özdeşleştirildiği de ayrımsanamıyor. Biçimsel demokrasi perkezi altında gerici eğitim öğretimle topluma gittikçe egemen olan bugünkü geçerli ve çoğunlukça benimsenmiş yaşam yöntemleri yüzünden yine kimseler ayrımsamadan bu yığın gitgide büyüyecek ve Tevfik Fikret'in kanun diye kanun diye kanun tepelendi dediği gibi yakında hem de seçim yoluyla demokrasi diye diye demokrasi tepelenecek, laiklik diye diye laiklik tepelenecektir. Unutmayalım ki Adnan Menderes 32 yıl önce siz isterseniz bu memlekete hilafeti getirebilirsiniz demişti. Seçmenlerimizin %60-70'i seçimde örneğin hilafeti getirecek bir partiye oy verirse bunu önlemeye kalkmak demokrasiye aykırı olmayacak mıdır? Biliyorum buna olmaz diyenler çoktur. Peki bugünkü duruma gelebileceğimize olur diyecekler 60 yıl önce var mıydı? Teşvikiye, 31 Ekim 1991. İnsan metafizik bir hayvandır. Martin Heidegger, 1889-1976. Hepsi baştan sona sıralanacak ve en sonuna insan hayvanoğlu hayvandır. Aziz Nesin. Ekim-Kasım 1991. Platon sofu olduğu için aşırı ölçüde ciddidir de. İnsanın gülmesini bile yasaklar. Orta çağın papazları arasında İsa güldü mü gülmedi mi tartışması vardı. Elbet bu tartışmanın sonu İsa'nın gülmediği inancına bağlanıyordu. Bu inancın kaynağını Platon'da aramak yanlış olmasa gerek. Onun komedyaya vurduğu nefret ve tiyatroyu, dramatik şiiri tümüyle devletinden atması ne şaşırtıcıdır. Platon güzel olan da iyi olanı bulmak istiyordu. Platon'un sanat hakkında söylediği şeylerin çoğu estetikten çok açıkça ahlak ya da siyasal olan sözlerdir. Cumhuriyet'in 31 Ekim 1991 günlü kitap ekinde Melih Cevdet'in yazısı. Iris Murdoch'un Ateş ve Güneş neden Platon sanatçıları dışladı yapıtını eleştirisinden. Buca Eğitim Enstitüsü Müdürü'nün Gülen Atatürk büstü yaptırması olayı. Ne o? Ne gülüyorsun? Açıkta bir şey mi gördün? Karı gibi gülme. Askerin yüzü gölgeli olmalı. Deli misin? Kendi kendine gülüyorsun. Tarihsiz. Üçgül. Sheraton odada yanımda dururken hangi ilişkiyle o bulur bir ilişki? Elimi tutup sıkınca Ersin Salman, hiç şansım yok diye bağırdı. İnerken kartımı aldınız mı dedi. Deminden beri niçin surat asıyorum anlamadın mı dedim. Göndermiş ve esprili yazmış. İspanya harikulade, Bilbao harikulade, konser harikuladeydi. Ya siz orada arkadaşınızla? Gelmedi dedim. Ama kart yazdığına sevindim. Yoksa karar vermiştim bir daha hiç yazmamaya. Terastaki masalara oturacağımız yerleri Ersin gösterdi. Ben onun karşı sağındayım. Niçin yanıma gelmediniz diye sorunca yerleri Ersin'in gösterdiğini söyledim. Ayrıca içimde ona bir kırıklık var ve ayrıca karşıdan seyretmek istiyorum. Eve gidip yazı yazacakmış daha ve ne yazacağını da bilmiyormuş. Birkaç konusu varmış, biri Cevdet Kudret. Ben İzlence dergisinde kaynak yazı bulabileceğini söyledim. Eve gelip alacak. Niyazi Dalyancı fotoğraflar çekiyor. T. Mikis Theodorakis de çektirdiği fotoğraf ve el kol değinmeleri. Aynen o Marmara etaptaki ilk gece bana olduğu gibi. Ve ne güzel bir enayiyim ben. Salt bana yapıldığını sanan ve Ankara'da Osman'ın yaptığı sululuğa ki benim dışımdakiler ve onun için doğalken kendisini mağdur göstermeye çalışması. Ben gerçekten aptalım. Nasıl inanırım her söze sevince? Çünkü önceden hazırım her şeye inanmaya. Ha, otel odasında elimi sıkması, frequent flyer oluşumu söylemem. Bunu unuttu. Restoranda THY ile mi gideceğimi sordu. Dergi almamı söyledi, sonra anımsadı. 20 dergi aldığımı söyledim. Ersin arabasıyla götürdü. Evde hemen İzlence dergisini verdim, gitti. Tarihsiz. 3 nokta. Artık adını değiştirdim. Tanımasınlar. 31 Ekim 1991 akşamı Atina'dan sekreteri Iona'ya telefon ettirerek çağrılısı olduğum Mikis Theodorakis'in Sheraton'daki imzasındayız. 3 gün de orada olabilir belki diye düşünüyorum daha evden çıkarken. Gerçekten de öyleymiş. Ersin, Theodorakis'in onun hala genel sekreter olduğunu sandığından çağırdığını söylüyor. Oysa öyle değil. Başka birkaç nedeni var. En sonra o geliyor. Öpüşmeler, yanıma oturuyor. Çok uzun zamandır ona telefon etmiyorum. İçimden gelmiyor. Yanlış bir insan tanımış olduğumu, daha doğrusu çok kez olduğu gibi kafamda ve gönlümdeki insanın o insan olduğunu sanıp sonradan yanılışımı anlayıp aldandığımı anlayıp düş kırıklığına uğrayışım. Ayrıca coşkum da yok. Nerede o eski coşkularım? O güzel, o bir kez daha yaşanması olanaksız salt anımsanmasıyla şiirler, öyküler yazdığım coşkularım. Kasım 1991, ölüm yoklaması. Ölümün beni bu kaçıncı yoklaması? Ya 7 ya 8. Her sonraki yoklaması bir öncekinden şiddetli, korku verici ve uzun sürüyor. Korku veriyor, ne korkusu? Hele bu kez uzun sürmüş olduğundan olacak. İyice ayrımsadım ki bu güzel dünyadan sonsuzcasına ayrılıyorum diye değil bu korkum. Korktuğum ve ilk aklıma gelen yazmakla kendimi borçlu bildiğim pek çok oyun, roman, öykü, çocuk öykü ve romanları gibi daha pek çok yazı tasarılarımı yazamayacağım korkusu. Evet, hele bu kez. Paris'te, Montreux'de B.L. Paul Valancourtia üzerinde modern otelde 10 numaralı odadayım. Sabah saat 10. Yataktayım. Gittim gidiyorum. Öldüm ölüyorum. Birden yahu o dosyalar dolusu yazı notlarını kim yazacak? Yazık olacak onlara diye düşündüm ve arkasından o yürek ağrısı içinde kendi kendime güldüm. Ölüyorum ölürken ne düşünüyorum? Oysa bu ölüm yoklamasının ilkinde ki göğüs cerrahi hastanesinde bisiklet denemesiyle yapılan denetimden çıkışımdaydı. Otobüsten yarı ceset olarak indirilip yaya kaldırımının kıyısına otura kaldığım zamandı. O zaman ya beni bu durumumda ilişiğim olan kadınlardan biri görürse diye korkmuştum. O zaman yazı tasarılarımı düşünmemiştim. Çünkü o bunalımımda ölüm bana uzaktı. Kendimi öleceğime inandırmamıştım. Ama bu son ölüm yoklamalarımda ölüme daha yakın olacağım ki sevgili filan düşündüğüm yok. Belki de beni ölüm halinde görebilecek kadına aldırdığım da yok. Belki de nasıl olsa beni bu küçük otel odasında ölürken ne kadın ne erkek kimseler göremeyeceği için. Her ne olursa olsun daha gerçekçiyim. Bu dosyalar dolusu yazı tasarıları ne olacak? Hele birini daha dün Orly Havaalanı polis denetiminde satarlamıştım. Üçüncü Dünya adlı bir oyun. 1 Kasım 1991 saat 10:55'te kalkan uçakla Paris'e çok yorgun ve uykusuz gelmiştim. Niçin? Çoktan beri kendimi iyi duyumsamıyordum. Vakıfta nezle ve grip olmuştum. Ankara'ya hasta gittim ama ilaç alıyordum. 25 Ekim gece gitmiştim Ankara'ya. Eve geldiğimde öyle yorgun ve bitkindim ki. Gündüz Megaon TV'sinde çekim yapılmıştı. Önceki gece yorgunluktan yıkanamamıştım. Sabahleyin yıkanmıştım. Gece saat 19:20 falan uçağıyla Ankara'ya gitmiştim. O geceyi kimsemimle geçirdim. Boyuna ilaç alıyordum. 26 Ekim'de Bilal Eşgüdüm toplantısı ve gece tavukçuda arkadaşlarla ve kimsemin ve Jale ile birlikte. Evde kimsemimleydim. 27 Ekim, Pazar 22:20 treniyle İstanbul'a geldim. Saat 8'de Haydarpaşa'dayız. Omuz çantamı içinde çerçeveli resimler var. Zor taşıyorum. Vapura binip inmek zor olur diye taksiye bindim. Boğaz Köprüsü onarım dolayısıyla kapalıymış. Fatih Köprüsü'nden taksiye 80 bin lira. Sözde tren uçaktan ucuz olacaktı. 28 Ekim'de tiyatro TV yazarları toplantısına katıldım. İlaçlarım bitti. Sözde ertesi gün alttaki eczaneden ilaç alacağım. 29 Ekim bayram olduğundan eczane kapalı. İşte o bir gün ilaç alamayışım beni sarstı. Tam iyi olmak üzereyken hastalık şiddetlendi. Bütün gün yattım sayılır. Melih Cevdet'e onun için mesaj bıraktım. Cevdet Kudret'e saygı konuşmasını hazırladım. 31 Ekim sabahı Atina'dan Mikis Theodorakis'in sekreteri Ion'a telefon etti. Theodorakis İstanbul'a geliyormuş. Saat 18.45'te randevu verdi. Haydi yorgun argın, hastalıklı oraya. Niyetim çabuk dönmekti ama olmadı. Üçgül, Ersin Salman, Panayot Abacı, Ari Abacı, Niyazi Dalyancı, Osman Kavala, Yunan konsolosu, arkadaşı bir kadın, Theodorakis, sekreteri Iona. Osman ayrıldı, ben de ayrılacaktım ama Üçgül birlikte olalım deyince teras denilen yer. Eve döndüğümde saat 1'di. Hiçbir hazırlığım yok. Onu topla, bunu topla, saat oldu 2. Uyandırma servisine haber verdim. 6.30'da uyandıracaklar, uçak 9.55'te. Her zamanki iç saatim beni uyutmuyor. Saat 4'te bir uyandım, saat 5'te kalktım. Bulaşıkları topla, dün gece yıkanamamıştım bile, yıkandım. Evden ayrıldığımda saat 7.35'ti. Hemen taksi buldum. Dün eşi Hatice Hanım'la Ruşen Bey'e para gönderdiğimden ve boyuna taksi parası vermekten cebimde 40 bin lira var. Yani havaalanına taksiyle gidersem nasıl döneceğim? Şişhane terminali. Orada 20 dakika bekledim. Otobüsle geldim. Neyse uçakta uyurum ama uyuyamadım. Sonra Paris'teki rezalet. Onu ayrıca yazacağım. Üçüncü dünya oyunu. 1,5 saat beklettiler ve aşağıladılar. Sinirlerim çok bozuldu. Neyse Sencer karşıladı. Aman otele. Oğlan bir türlü oteli bulamaz. Dolaşa dolaş, saat oldu 3.30. 18.30'da resepsiyon varmış. Aman beni bırakın, soyundum, pat yattım. Yattığımda saat 16'ydı. Bir uyku, bir uyku. Uyanıyorum, yine uyuyorum. Türkiye saatiyle 10'da, Fransa saatiyle 9'da kalktım. Tıraş oldum, yıkandım, kahvaltıya indim, ilaçlarımı aldım. Bu durumda sağlığımın yerinde olması gerekmez mi? Ah, bittim, elim ayağım çekiliyor. Bütün gücüm benimden gıdım gıdım uzaklaşmakta. İşte ölüm bu. İşte ölüyorum. Kımıldayacak gücüm yok. Hemen bir tane isordil aldım dilimin altına. Daha önce etkisini çabuk gösterirdi. Bu kez yok. Gözüme zararlı olduğundan isordil almak istemiyorum ama başka umarım yok. Bir isordil daha aldım. Düzelme yok. Daha önce ölümün kapısına gelişlerim bu denli uzun sürmemişti. Parmağımı oynatamıyorum, başımı döndüremiyorum. Öncekiler gibi göz kararması yok. İyileşmeye yakın sırttan aşağı terleme yok. Ama bu kez de yürek sancısı var. Ölmez kurtulursam ameliyat mı olsam? Ali'ye mektup yazayım diye düşündüm ameliyat için. İyi ama en az 40-50 milyon. Benim param yok. Vakfın aylık gideri 40 milyon. Birikmiş param yok, hiç yok. Aklıma nazar geldi. Ondan borç istesem, daha doğrusu borç değil, kendi param. Yıl sonunda hesaptan nasıl olsa alacaklı çıkacağımdan şimdiden versin parayı. Ama kimi nedenle onu sevmez oldum. Mırın kırın ederse daha çok canım sıkılır. Sonra birden Almanya'daki bankadaki param aklıma geldi de rahatladım. Yıllardan beri Almanya'da biriktirdiğim para sanırım 30 bin mark olmuştur. O para benim ameliyatıma yeter. Oysa o parayı alacağı eve katkısı olur diye Ali'ye vermek için söz vermiştim ama ne yapalım? Paris, Montreux, Modern Otel, 3 Kasım 1991. Sevgili nokta nokta nokta. Görüyorsun ki şiirimin esin kaynağı hep o üç noktadır. Yani sen. Noktalı virgül de bana yalnızlıktan üşüyüp büzülerek kendi üstüne kıvrılmış insan ya da ana rahmindeki cenin izlenimi verir. Ünlem emi ise hoşuna gitmeyecek ama ayaklarından asılmış yalnız insanı ya da başı üstüne yürüyen ters insanı anımsatır. Çok güzel ve özgün şiirler yazdırttın bana, bundan haberin bile olmadan. Sağ ol. Şiirlerimin güzel olduğunu başkalarının söylemesini gereksinmiyorum. Hatta senin bile. Kendim biliyorum ya, bu bana yetiyor. Çünkü benim en zor memnun edeceğim, en zor beğeneceğim ve dünyada hiç kandıramayacağım insan, kanmış görünsem bile, yine kendimim. Artan sevgilerim ve güzel pişmanlık duygularımla. Paris, Modern Otel, 3 Kasım 1991. Bir kitabımın başına koysam sanırım iyi olur. Ah, olabilse de, ah elimden gelse de bütün Türkiye'yi sanki tek insanmış gibi iki yakasına yapışıp sallasam, sallasam, silkelesem, silkelesem, sarsam, sarsam. Buna hakkım var mı? Biliyorum yok. Bu benim haddim mi bilmiyorum, değil. Ama yine de bu benim borcum diye düşünüyorum. Yurdumun, halkımın bana verdiklerini ödemek için bu benim borcum. Ne yazık, hiç ödeyemeyeceğim ve hiç ödeyememekten dolayı hep altında ezileceğim borcum. Bu imgemi gerçekleştirip de gerçekten silkeleyebilsem, sallayabilsem, sarsabilsem bütün Türkiye'yi, İlkin üstünden 40 parçalı yıpranmış giysilerinin yamaları dökülecek. Paris'te Montreux Parkı'ndaki toplantı salonunda. Ah ben ne denli çok gergedanım. O hoş genç kadının anlattığı gülüt. İşte şimdi bundan da bir öykü çıkarabileceğimi düşünüyorum. O anlatan kadın Teşvikiye'deki komşumun arkadaşıymış. O komşum da tiyatro oyuncusuymuş. Ali Poyrazoğlu'nda benim oyunlarımda oynamış. Diller boşandı da. Bir gece eve geç saatte gelmişler de sabaha kadar içmişler de mutfak penceresinden beni görmüşler de o mu diye tartışmışlar da arka balkona ön pencerelere koşmuşlar da beni görmek için yeniden mutfaktan bakmışlar da ben bir daha oraya gelmemişim de o mudur değil midir diye tartışmışlar da herhalde sarhoşlukla o sandık demişler de yok evine gidip kapısını çalıp o mu diye soralım diye düşünmüşler de odur o değildir. O olsa haberim olurdu. 9 yıldır buradayım da. İşte o kadın. Sencer ne sosyal kadın ne konuşkan cana yakın diyor onun için. 7 Kasım 1991. Güzel anne adayı sevgili Uşkun'um. Sen artık öykülerimde ve şiirlerimde kaldın. Aşkım dinimdir kitabına. 8 Kasım 1991. Özellikle çoktan beri aramıyordum. Hatta Paris'ten kart bile göndermemiştim. Dün gece Ruşen Bey telefonda onun beni vakıf telefonundan aradığını söyledi. Aranmış olmak beni sevindirdi. Telefon ettim. Sesi gülüyordu. Bu akşam Aşkım Dinimdir kitabıma şu adamayı yazdım. Sevgili Uzan Bara. Sesindeki mutluluk tınısı beni sevindiriyor. Sesin hep gülsün isterim. Vakıf 13 Kasım 1991. Behçet Necatigil'in benim Koltuk Altı Öyküler kitabımda adını veren koltuk başlıklı öykümden esinlenerek daha açıkçası bu öyküyü aşırarak yazdığı bir radyo oyunu vardır. Necatigil bildiğince sağlam karakterli insan olduğundan bu aşırmayı bilerek yapmış olamaz diye düşünüyorum. Öyleyse nasıl benim bu öykümün benzeri değil tıpkısı bir konuyu söz konusu radyo oyununda işlemiştir? Yıldız Üniversitesi'ndeki o zaman adı başkaydı. Öğrenciler beni bir konuşma için çağırmışlardı. Behçet Necatigil de salonda konuşmacılar arasındaydı. Sanırım o okuldan da öğretmendi. Konuşmamdan sonra yanımda bulunan koltuk kitabımı imzalayıp kendisine vermiştim. Okumuş olmalıdır ve sanırım etkisinde kalmış olacak ki aradan birkaç yıl geçtikten sonra koltuk öykümün tıpkısı olan radyo oyununu yazmıştı. Bu radyo oyunu radyoda oynandı. Dergide daha sonra da kitap olarak yayınlandı. Ben bu öykümü oyunlaştırıp radyoya verseydim radyoda oynanmazdı. Necatigil'in bu aşırmacılığına pek şaştım. Olayı kimselere de açmadım, söylemedim. Çünkü Necatigil'in bu aşırmacılığı bilerek, isteyerek yapmış olduğunu hiç sanmıyorum. Öykümden kafasında derin bir iz kalmış ve sonra bu derin izin kendisiyle o öyküyü oyunu yazmıştır diye düşündüm. Söz konusu radyo oyunu öylesine öykümün tıpkısıdır ki hiç kimse benzerliği falan diyemez. Açıklasaydım bir olay olurdu. Bugün 13 Kasım 1991 saat 20.53 vakıf. Kasım 91 tarihli Türk Edebiyatı Dergisi'ndeki Entel Hırsızlık başlıklı Cemal Aydın'ın yazısını okurken bu olayı anımsadım. O yazıdan şu parça ilginç. Aşırmacılar Sözlüğü adıyla bir eser yayımlamış olan Roland de Chandonnay, insan ancak okuduğu şeyleri yazar diyerek aşırmaya göz kırpar. Bu söz pek haksız sayılmaz. Çünkü insan istemeden aşırmacı olabilir. Okudukları şuur altına yerleştiği için hiç farkında olmadan bazı görüş ve deyişleri kişi kendi malıymış gibi yazıya dökebilir. Fakat bu başka bile bile aşırmak başkadır. Necatigil'in benim koltuk öykümün tıpkısını radyo oyunu yazmış olması sanırım bir bilinçaltı oyunu olsa gerekir. Ama Muzaffer İzgün'ünkiler, Aydın Engin'in Kreuzberg'de Düğün Dernek, o İsviçre'deki diş hekiminin filmi daha neler neler. Reşat Nuri'nin Çalı Kuşu, Necip Fazıl'ın Para Oyunu, Brecht de bence aşırmacıdır, intihal, benim Çince'den çeviri öyküm olayı. Söz konusu yazıda aşırma konusunda önemli açıklamalar var. Molière'in, Balzac'ın, Apollinaire'in, Baudelaire'in, Chateaubriand'ın, Alexander Dumas'ın ünlü aşırmacılar olduğu gibi. Benim anladığım şu, gerçek değerde ün, o ünlü kişinin bütün pisliklerini, çirkinlik ve kötülüklerini örtüp gizliyor. Hayır gizlemiyor, herkes biliyor ama hoşgörüyle karşılıyor. Bağışlıyor ve sanki o gerçek değerlerin başkalarında ve sıradan insanlarda kınanacak her şeyi yapmaya hakları olduğu düşünülüyor. Tarihsiz. Muzaffer Üzgü de girmeli ve özellikle örnekler vererek hırsızlığını saptamalıyım ve ona yazdığım mektubu ve kartı da buraya koymalıyım. Ve şu notu. Titse'ye Armağan kitabında tıpkı basımında Aslan Yanardağ'ın Bilgin, Bilge ve Dost başlıklı yazısından. Yücel Dergisi sayı 449, yıl 1950. Tisse'nin anımsadığım ikinci yazısı intihal başlığını taşıyordu. Edebiyatta çalıntı konusunun ele alındığı bu yazıda tanınmış Türk yazarı F. Celalettin'in Avur Zavur Kahvesi adlı kitabındaki bir öykünün aslında Nevadiri Süheyli'de bulunduğu iki öykü yan yana konularak kanıtlanıyordu. Besbelli ki F. Celalettin öyküyü Nevadiri Süheyli'den çalmıştı. Kaç yüzyıl sonra hırsızlık anlaşılıyor. Benim yazılarım Yağma Hasan'ın böreği olmuştur. Tiyatrolar, skeçler, radyolar, TV'ler, filmler, o oğlanın bilirkişi yazınağı ile belgelenmiş hırsızlığı. Önceleri aldırmıyordum, nasıl olsa bende çok var diye. Arabın öyküsü. Daha bu bir şey değil, evde 5 arşın daha var olayı. Olsun, şimdi aldırıyorum ama bir şey yapamıyorum. Ama bunlar kimsesiz çocukların hakkıdır. 15 Kasım 1991 saat 6:45. Bu ne güzel bir sabah. Sözcüklerle anlatılamaz. Sözcüklerin yetersiz kaldığı bir yerdeyim. Resimle, fotoğrafla ya da filmle anlatılabilir mi? Bilmem ki. Sanırım salt kendisiyle anlatılabilir. Başka hiçbir şeyle, hiçbir araçla değil. İyi ki dere boyundaki evde bu geniş pencereyi yaptırmışım. Salt bu görünüm için bile değerdi. Mavi gri içinde sis, sis içinde mavi bir gri. Bunu yaşamak güzel. 15 Kasım 1991. Şimdiye dek abi diyorlardı. Bugün de abi diyenler çok. Hoşuma bile gidiyor abi denilmesi. Sonradan amca diyenler oldu. İlkin hiç hoşlanmadım amcalıktan. Sonra amca olmaya da alıştım. Daha sonra baba diyenler oluyor. Hala oluyor. Hiç hoşuma gitmedi. Hatta ilk baba diyeni Haydarpaşa iskelesine inerken vapurdan belleğimde nasıl da kalmış, bozmuştum ama zamanla babalığa da alıştım. Bugün Topkapı Yalıköy otobüsüyle Çatalca'ya gelirken biletçi delikanlı da dede dedi bana. Bir yabancının ilk dede deyişi. Küçük vakıf çocuklarımın dede demelerinden çok keyifleniyorum. Biletçi dede deyince ne keyiflendim ne de kızdım ama üzünçlendim. Dere boyu 15 Kasım 1991. Giuseppe Tartini, Trillo del Diavolo'yu düşünde duyduğu ezgiyi uyanır uyanmaz not alayarak bestelemiş. Stevenson, Mr. Jekyll ve Hyde'ın konusunu bir düşünden çıkarmıştır. Bu bölümün üstü çizilmiş. Geçmişten pişmanlık duymayanlara öyle şaşırıyorum ki. Gerçekten ve içtenlikle pişmanlık duymuyorlar mı, yoksa herkesi kandırmak mı, yoksa kendileri mi kandırmak istiyorlar? Ben geçmiş yaşamımda öyle çok yanlışlıklar yaptım ki ve öyle pişmanım ki. Ne var ki o yanlışlıklarımdan dersler aldım. Dersler aldım demek beni yanlışlıklar yapmadım demek değil. Öyle ayrıntılı labirentleri var ki yaşamın, hangi bir yanlışından ders alıp da yeni yanlışlıklar yapmayacaksın. Hep yanlışlar yapıyorum ve hep yaptığım yanlışlardan ders alıyorum ve üstelik yanlışlarımdan da yararlanıyorum. Yazılarımın büyük çoğunluğu yanlışlarımdan esinlenilerek yazılmıştır. Şimdi düşünüyorum da yanlışlarımın başkalarına da zararı olmuştur ama en çok kendime zararım dokundu. Gündüşü gündüşleri. Önceleme, anticipation. Bir zanaatkar her gece 12 saat boyunca kral olarak düşleyebilseydi kendisini, her gece 12 saat boyunca kendisini bir zanaatkar olarak düşleyen kral kadar mutlu olurdu. Pascal. Dere boyu. 16 Kasım 1991 saat 5:46. Niçin o düşümü bütün ayrıntılarıyla yazamadım? Yazarım derken araya değersiz ama ivedi günlük işler girince yazamadım işte. 1991 Kasım ayı ilk haftasında bir geceydi. Sanırım Teşvikiye'deki evde uyurken. Yarı yıkık bir duvardan iniyorum. Sonra bir balkondayım. Yanımda kaktüs. Bir kızgınlık, bir kah. Neydi unuttum. Sarsıyor muyum? Tartaklıyor muyum? Balkondan atlıyor. Bir kolu bende kalıyor. Kopmuş. Benim korkum ve telaşım. Kolu elimde tesleniyorum. Niçin ayrıntılarıyla yazmadım bu rüyamı? Unutmam sandım her zamanki gibi. Yine her zamanki gibi. Unuttum işte. 21 Kasım 1991. Herkes bilir niçin kaçtığını kendinden. Kimse kimseye söyleyemez gizini. Üçgül'e söylemiştim, kendinden kaçıyorsun sen. Evet demişti. Vakıf. 30 Kasım 1991. İnsanların sempatik ya da antipatik oluşu ya da öyle görünmeleri kendilerinden kaynaklanmıyor. Daha çok onlara bakan kişilerden, o kişilerin bakışlarından, bakış açılarından ileri geliyor. Örnekler: Stalin, Churchill, İsmet İnönü, Demirel, Bülent Ecevit gibi. Aşgabat, 25 Aralık 1991. Aziz Nesin, 77 yaşında, 3 kez evlendi, 34 çocuğu var Nesin Vakfı'nda, 91 kitap yazdı, 33 dile çevrildi kitapları, 5,5 yıl hapis yattı, 100 kitap daha yazmak istiyor. İnsanları çok seviyor ama sevmedikleri sevdiklerinden daha çok. 5,5 milyar nüfusu dünyada pek çok dostları var ama düşmanları dostlarından daha çok. İnsanların çoğu kentte küçük insan, yalın yurttaş olmaktansa kasabada bey, ağa, köyde muhtar olmayı yeğlerler. Ben tersine kasabada ağa, köyde muhtar olmaktansa kentte yalın yurttaş olmayı yeğlerim. Örneğin bugünkü dünyada birkaç bin kişilik bir toplumun başkanı olmak ve kendini başkan saymak bana gülünç geliyor. Vakıf, 7 Ocak 1991. Allah Allah, Allah Allah, olur şey değil. Demek bu da bir şiir alıştırması. Ne diyeyim? Vakıf, 7 Ocak 1992. Yine o kaldığım odayı bulamadığım büyük otel rüyasını, o tebelleş rüyayı gördüm bu gece. Büyük bir otelin kaldığım odasını bulamıyorum bir türlü. Dönüp dolaşıyorum katlarını, koridorlarını, salonlarını. Nerede benim kaldığım oda? İşte şuradaydı, merdiveni çıkınca hemen sağda. Ama orası sanki bir cezaevi koğuşu gibi kalabalık bir yer. Ranzalar filan var. Oysa kaldığım otel temizdi, lükstü. Bu tebelleş rüya neyi anlatıyor? Elbet bilinçaltımdaki bir tortu yüze çıkıyor ama ne? Bilimsel bile olsa rüya yorumlarına inanamıyorum. Çünkü her insanın rüyasında gördüğü şey salt kendine özgüdür. Değişik insanlar rüyalarında aynı ya da benzer şey ve durumlar görüyorlarsa bunların ortaklaşa hiçbir yanı olamaz. Bunlar ortaklaşa simge değildir. Örneğin başka bir insan ya da insanlar da benim rüya tebelleşlerimden bu otelleri ve otellerde kaldıkları odayı arayıp bulamıyorlarsa, bu otelde odasını bulamayış olayı o rüyayı gören her insan için aynı biçimde yorumlanamaz. Çünkü her insan ayrı bir değişkendir. İnsan aynı zamanda üç değişkenliği sarmal olarak birden yaşıyor. Dış dünyasının değişkenliği, kendisinin fizik ve biyolojik değişkenliği, bu iki değişkenliğin etkisiyle zorunlu olarak insan bilincinin değişkenliği. Bu üç değişkenliği birden aynı zamanda yaşayan insandan başka yaratık yok. Cansız denilen, sanılan canlılarda, yani maddelerde salt iç değişkenlik devini vardır. Bu iç değişkenliğin nedeni dış değişkenlik olmakla birlikte madde dış değişkenliğin ayrımına varamaz. Örneğin yağmurdan kaçmaz. Canlılarda, bitki ve hayvanlarda iç ve dış değişkenlik var ama bilinç olmadığından bilinç değişkenliği yok. Madde, bitki, hayvan, insan olarak her varlık bir yandan durmadan değişirken, aynı zamanda bir yandan da durmadan değiştiriyor. Ne olağanüstü, ne müthiş, ne şaşırtıcı bir değişim devigenlik. Her insan zorunlu olarak başka insanlardan çok ayrı değişkenler etkisinde değişeceğinden, her insanın rüyada gördüğü şeyin o şeyi rüyasında gören başka insanlardan ayrı anlama gelmesi gerekir. Rüyamda benim büyük bir otelde arayıp odamı bulamayışımla başkasının rüyasında aynı şeyi görmesi, bu rüya nedenlerinin aynı şey olmasını göstermeyeceği için aynı biçimde yorumlanamaz. Bu yüzden her insanın rüyası aynı simgeler olsa bile ayrı ayrı ve o insana özgü olarak yorumlanmalıdır. Gece uyandım. Rüyanın etkisindeyim. Unutmayayım da sabahleyin yazayım diye düşündüm. Her zaman rüyadan uyanınca böyle düşünürüm ama sabahleyin unuturum. Yeniden uyudum. Sabah Richard Bach'ın Bir Çift Kanat adlı kitabını okumaya başladım. Şöyle başlıyor: uyandığımızda gece gördüğümüz rüyayı 10 saniye içinde hatırlayabilirsek hatırlarmışız. Çok önemli. 10 saniye ya da 20, her neyse, ama unutuluyor. Unutmayayım diyorum ama üzerinden zaman geçince unutuyorum. Kitabın bu ilk tümcesini okuyunca geceki rüyamı hiç olmazsa anımsayıcı yazmak istedim. Paris'teymişim. Paris'e bir yerden gelmişim bir kız arkadaşımla görüşmek için. O kızla bir yerdeyiz. Kahve gibi, restoran gibi, kır gazinosu gibi. Bir masadayız. Genç bir kız. Hatta esmer olduğunu bile şimdi anımsıyorum. Salt o kız için gelmişim Paris'e. Onu görüp onunla dönecekmişim Türkiye'ye. Sevgililerimden biri. Rüyadayken biliyordum kim olduğunu. Şimdi unutmuşum. Bir şeyler söylüyor, neler söylediğini rüyadayken biliyorum ama şimdi unutmuşum. Söyledikleri çok canımı sıkıyor, gönlüm kırılıyor. Ben onun için buraya dek gelmişken tartışmıyorum, çünkü tartışmak Bozulan bir ilişkiyi düzeltmeye çalışmaktır. Artık düzelemeyecek bir yerlere gelmişiz belli ki. Tartışmıyoruz. Ama salt onu görebilmek için Paris'e geldiğimi, Paris'te başka hiçbir işim olmadığını söylüyorum. Birden İstanbul'a dönüş için param olmadığını anımsıyorum ama üzülmüyorum. Çünkü Paris'teki arkadaşlarımdan birinden nasıl olsa borç para alabilirim. İyi de telefon defterim yanımda mı? Nasıl telefon ederim onlara? Evet, telefon defterim kaldığım otelde. Sevgilimden nasıl ayrıldığımı şimdi ayrımsamıyorum. Rüyadayken de biliyor muydum oradan nasıl ayrıldığımı? Belki birden kayboluvermişti. Bir sahneden, kadrdan başka, bir sahneye birden geçiş, sinemada olduğu gibi o oteldeyim. Orada bir gece kalmışım. Odama girip dostlarıma telefon edeceğim bana borç vermeleri için ki İstanbul'a ulaşabileyim. İşte o otel. Ben bu oteli rüyalarımda kaç kez gördüm. Hep aynı otel değil. Sürecek. 36. ayrımın sonu sayfa 482.